Ayrım 10, sayfa 69. Eylül 1999. Çirkeflerle dolu bir yıl. Yoldan çıkmışların peşinde geçen bir yıl. Büyük bir iş. Bu kez söz konusu olan sıradan muhabbet tellalları değil, kadın tacirleri ve şebekeler. Gözetlemelerle, takiplerle slum mafyasının, magripli serserilerin, kötü niyetli ama ünlü prodüktörlerin, çarpık ilişkiler içinde olan siyasilerin peşinde geçen günler. Gazeteleri izleyerek, internet sitelerinde dolaşarak tüketilen geceler. Ayrıca emniyette olan bitenlere de gözlerimi kapatmak zorundayım. Kendilerini travestilere emdiren meslektaşlarım, VHS kasetleri kendi kişisel kullanımları için çalan stajyerler, cinsellik her yerde, aynanın her iki tarafında da. İçinde soluksuz kaldığım kapkara bir okyanus. Aylar boyunca bir değişim dikkatimi çekiyor. Kişiliğim artık daha az güvensizlik oluşturmaya başlıyor. Beni hep istiraslı biri olarak gören yargıçlar, istediğimde arama iznini imzalıyor. Meslektaşlarım benimle konuşmaya başlıyor. Beni dinlemekten zevk bile alıyor. Sırlarını açma bir süre sonra günah çıkarmaya dönüşüyor ve ben, kötülüğe karşı verilen mücadelenin bizi ne derece kirlettiğini ve her geçen gün çizgiyi aşmak zorunda bıraktığını anlıyorum. Gitgide lakabıma, yani rahipliğe, layık oluyorum. Luke'u düşünüyorum. Bugünlerde adli poliste mi, cinayet masasında mı, merkez şubede mi? Ruanda'dan beri onunla temasımı kaybettim. Onunla karşılaşmayı umuyorum. Bir soruşturma sırasında veya bir koridorda. Bazen bürodaki bir ses, bazen mahkeme salonundaki bir silüet onu bulduğumu sanıyorum. Koşuyorum, hayal kırıklığı. Bununla birlikte onunla temasa geçmek istemiyorum. İkimiz de aynı yolda ilerliyoruz ve ben bizim yolumuza güveniyorum. Mutlaka bir yerde karşılaşacağız. İkimizin de mücadelesi aynı. Arada sırada günlük yaşamı koşturması için de aklıma bir başka figür geliyor. Annem. Her yaşı, hem yaşı hem kocasının ölümü onu bana biraz daha yakınlaştırdı. Ancak mantıklı sınırlar içinde haftada bir Rive Gauche'daki bir çay salonunda yeniden öğlen yemeği. İşler nasıl, her şey yolunda mı diye soruyor cheesecake'ini tırtıklarken. Ben ise geçen gece yakaladığım yeni yetme bir çocuğa tecavüzle suçlanan herifi, ekmeğini, doğu garındaki tuvaletlerin pisuvarlarına banan hasta adamı düşünüyorum. Ya da kendimi Doberman'ına arkadan düzdürdükten sonra iç kanamadan ölen piromanı hatırlıyorum. Yolunda. Sonra ona Ramboli'deki kır evinde yaptığı yeni düzenlemeleri soruyorum ve her şey bu şekilde akıp gidiyor. Ve cehennem böylece varlığını sürdürüyor. Küçük küçük yangınlarla. Ta ki 2000 yılı Aralık ayına kadar. Ta ki Lilas vakasına kadar. Bölüm 14. Kimi zaman bir fiyasko bir zaferden daha iyidir. Elden kaçan bir şey kazanılan bir başarıdan daha yararlıdır. Corelli'nin karısı Bridget Opitz'le yapacağım ilk suçüstü operasyonu öncesi konuşurken birkaç saat sonra ölülerle dolu bir evle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ve bu başarısız operasyon yüzünden ömür boyu duyacağım acının da cinayet masasına atanacağımın da farkında değildim. 12 Aralık 2000. Ekibimiz Jean-Pierre Corelli'nin karısının şikayeti üzerine harekete geçmişti. Kadın kocasının kendisini fahişelik yapmaya zorlamakla suçluyor ve bazı sadistçe eylemlere maruz kaldığını söylüyordu. Doktor raporda kadının anlattıklarını doğruluyordu. Yırtıklarla dolu bir vajina, sigara yanıkları, kırbaç izleri, anüs çevresinde enfeksiyon. Kadına göre bu kötü davranışların sebebi göz korkutmak ve sindirmekti. Aslında kocasının farklı bir müşteri profili vardı. Sadece çocuklara ilgi duyan sapıklar. Son 4 yılda Saint-Denis'te yaşayan göçebelerden 6 kız çocuğunu kaçırmış ve onları işi bittikten sonra ölüme terk etmişti. Şu anda bile Lilas'taki evinde 2 küçük kız vardı ve her gece tecavüze uğruyorlardı. Şikayeti kayda geçirdim ve ekibimle birlikte bir operasyon düzenleme kararı aldım. 33 yaşında ilk cümrü meşrutum için harekete geçtim. Baskın planımı yaptım ve operasyon hazırlıklarını kontrol ettim. Gecenin ikisinde Lilas'ta Tapisver sokağındaki evi çembere aldık. Ama Corelli'nin 10 yaşındaki kızı Ingrid dışında evde kimseyi bulamadık. O da salonda uyuyordu. Anne ve babası mahzendeydi. Görünüşe göre kesik namlulu bir tüfekle rehinileri olan iki küçük kızı öldürdükten sonra kafalarına birer kurşun sıkıp intihar etmişlerdi. Birkaç saat içinde kadın kararını değiştirmiş ve kocasını uyarmıştı. Evden dışarı çıktım. Şoke olmuştum. Hava buz gibiydi. Bir sigara yaktım. Karanlığın içinde ambulansların ve polis arabalarının yanıp sönen tepe lambalarını görüyordum. Çevredeki evlerde de bir hareket başlamıştı. Evlerin kapılarında sabahlıkta rönde şambırlarıyla komşular meraklı gözlerle ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Üniformalı bir polis küçük İngiliz'i götürdü. Bir başka polis de yanıma geldi. Teğmen, cinayet masası burada. Onlara kim haber verdi? Bilmiyorum. Ekibin şefi sizi bekliyor. Gri Peugeot sokağın ucunda. Allak olmuş, allak bullak olmuş bir halde arabaya kadar yürüdüm. İlk azarımı işitmeye hazırdım. Peugeot'un yanına gelince sürücü tarafındaki cam indi. İçindeki parkalı adam Luke Cyber'e astı. Yaptığından memnun musun? Cevap veremedim. Şaşkınlıktan nefesim kesilmişti. Luke hiç değişmemişti. İnce çerçeveli gözlükler, sinirli bir görünüş ve çiller. Tek fark göz kenarlarındaki yılların yol açtığı karışıklıklardı. Gel, bir tur atalım. Sigaramı attım ve arabaya bindim. İzmarit, soğuk kahve, ter ve idrar kokusu. Kapıyı kapattım ve sordum. Burada ne arıyorsun? Çağrıldık. Külahımı kimsenin haberi yoktu. Luke gülümsedi. Bir süreden beri gözüm üstündeydi. Büyük bir iş peşinde olduğunu biliyordum. Beni mi izliyordun? Luke gözünü yoldan ayırmıyordu. Ambulans görevlileri sedyeleriyle eve giriyorlardı. Üzerlerinde siyah muşambalarıyla polisler çevre güvenliğini sağlıyor, şaşkın komşuları evden uzak tutuyorlardı. İçeride ne oldu? Yeni bir kamer daha yaktım. Şoför mahalli tepe lambalarının ışığıyla uyum içinde mavi bir dumanla kaplandı. Tüyler ürpertici, dedim ilk dumanı dışarı bıraktıktan sonra. Bir katliam. Bunu tahmin edemezdim. Doğru, haklısın. Kadın bize ihanet etti. Ona inanmakla hatta çevrilen dolabı anlamadın, hepsi bu. Dolap mı? Biricik Coral'in vicdan azabı çektiği veya kızları kurtarmak istediği için sana gelmedi. Kıskanıyordu. Çünkü o it herifi seviyordu. Ona işkence ettiğinde, vajinasının dudaklarında sigara söndürdüğünde onu seviyordu. Ve küçük kızları kıskanıyordu. Onları çektiği acıları kıskanıyordu. Kıskançlık. Luke bir jitan yaktı. Ya dostum, kötülük çemberini yanlış tahmin ettin. Her sabah, her zaman sanılan daha geniş, daha büyüktür. Eğer kocası küçük kızına da yakınlaşsaydı, Brigitte Cole'nin gözünü kırpmadan öz kızını da öldürürdü. Dumanı büyük bir keyifle dışarı üfledi. Onu sana geldiğinde gözaltına almalıydın. Bu da bana ders vermeye mi geldin? Luke cevap vermedi. Dudaklarında bir gülümseme vardı. Olay yeri inceleme ekibi beyaz tulumlarıyla arabadan iniyordu. Senin gözünün önünden hiç ayırmadım Mart. Aynı yolda yürüdük. Ben Velkova'da, sen Kigali'de. Ben adli poliste, sen ise ahlak masasında idin. Nerenin adli polisi? Louis Blanc, adli polisi Paris'in en sıcak bölgelerinden sorumluydu. 18. 19. 10. bölgeler, sert çocukların bölgeleri. Aynı yol Mart, aynı amaca ulaşmak için, cinayet masası. Sana kim cinayet masasında çalışmak istediğimi söyledi? Onlar. Luke görevliler tarafından ambulansa taşınan ölü çocukları işaret ediyordu. Gümüş renkli örtü sedyenin kenarlarına çarparak şaklıyor. Her harekette vücutlar görünüyordu. Luke mırıldandı. Yaşamıyorum ama hayattayım. Ve o kadar güçlü bir isteğim var ki ölmemekten korkuyorum. Saint-Michel Manastırı. Bahçedeki kesilmiş otların kokusu. Pastil kutusu ve içindeki izmaritler. Aziz Juan de la Cruz. Mistik deneyim. Tanrı'nın krallığının büyüklüğüne ulaşmak için öldürmeyi arzulayan şair ölmemekten dolayı hayıflanıyor. Ama bu dizeleri başka türlü yorumlamamak da mümkündü. Bu konuda Luke'la sık sık konuşuyorduk. Gerçek Hristiyan için ölüm gerekliydi. İçindeki tanrısız yaşayan bireyi öldürmek, kendinden, başkalarından ve diğer bütün maddi değerlerden vazgeçmek, ta ki Memoria Dei'nin yeniden doğduğunu görene kadar. Ölmemekten ölüyorum. Aziz Augustinus bu gerçeği 400 yıl önce haykırmıştı. Bir başka ölüm daha var diye ekledi Luke, sanki düşüncelerimi okumuş gibi. Sen ve ben, Tanrı'nın izinden gitmek için maddi hayattan vazgeçtik. Ama bu manevi yaşamda da yeni bir gönenç. Şimdi artık bu iç ferahlıkçı imanı terk etmenin zamanı geldi. Bir kere daha ölmek lazım. Matt. Polis olmak için içimizdeki Hristiyan'ı öldürmek, ellerimizi kirletmek, şeytanı kovalamak, onunla savaşmak, onu anlamak, Tanrı'yı unutmak pahasına bile olsa. Ve bu savaş cinayet masasından mı geçiyor? Cinayetler, tek yol bu. Var mısın, yok musun? Gerçekten kendine rağmen vazgeçmek ister misin? Ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Cinsellik ve sapkınlıklarından sonra bu benim hedeflediğim etaptı. Ama bir başkası tarafından yönlendirmek istemiyordum. Luke elini stroboskoplar gibi yanıp sönen mavi ışık demetlerine doğru uzattı. Bu akşam sen de riske atıldın ve hiçbir pişmanlık duymaman gerekiyor. Riski alman lazım. İyinin yararına pisliklerle uğraşmak. Selametimiz buna bağlı. Gerçek aşçıların ellerinde kan vardır. Bu cafcaflı vaaz karşısında gülümsemekle yetindim. Atanmamı isteyeceğim. Ruh cebinden bir tomar kağıt çıkardı. İşte vali tarafından imzalandı. Ekibime hoş geldin. Sinirli sinirli güldüm. Ne zaman başlıyoruz? Pazartesi, 33 yaşında, yeniden doğmak için iyi bir yaş. 2000 yılı Noel yemeği birlikteliğimizi pekiştirdi. Başarılarla dolu 12 ay. Ekibimiz ikili gruplar halinde 8 polisten oluşuyordu. Yöntemlerimiz farklı ve birbirini tamamlıyordu. Ben kuralcı rahibi oynuyordum. Elimde sadece sağlam deliller olduğunda tutuklama yapıyor. Ancak ne aradım bildiğimde arama emri çıkartıyordum. Luke ise hep risk alıyor. Şüphelilerin maskesini düşürmek için her türlü yöntemi kullanıyordu. Tehdit, şiddet, tiyatro. Gözaltındaki birini kandırmak için 36'nın bürolarında yalandan doğum günü düzenlemek, cinayetle suçlanan birini korkutmak için kontrol edilemez bir din fanatiğini oynamak, şüpheliyi tutuklamak için elindeki kanıtlarla blöf yapmak ve onu itiraf etmeye zorlamak en fazla tercih ettiği tekniklerdendi. Ben bir bukalemundum. Ölçülü, açık, çevreye uyum sağlayan. Luke ise bir aktör, bir numaracıydı. Sürekli çalım satardı. Yalan söylüyor, hile yapıyor, dövüyor, gerçeği ortaya çıkarıyordu. Bu durumu tadına varıyordu. Kazanmak için kendi öğretisine ihanet ediyordu. Düşmanın silahlarını kullanıyor, şeytanı alt etmek için şeytan oluyordu. Tanrısına hizmet etmek için çürümeyi göze almış kurban rolünü seviyordu. Bizim ekibin aydınlattığı olay sayısı arttıkça o da günahlarından arınıyordu. Bu sayede ekibimiz cinayet masasının en başarılı ekibiydi. Bana gelince artık boş hayaller peşinde koşmuyordum. Uzun süreden beri Katolik edebim paramparçaydı. Üzerine sıçratmadan boka çok çomak sokmak imkansızdı. Yalan söylemeden veya şiddet uygulamadan itiraf ettirmek imkansızdı. Ama benim davranış biçimimde asla kabullenilemezdi. Bunlar benim öncelikli yöntemlerim değildi ve bunlara başvurduğumda sonuç hep vicdan azabı oluyordu. Ve bu iki durum arasında bir denge kurmuştuk. Ve bu denge dostluk sayesinde miligramlarla ayarlanıyordu. Yeni yetmeyken nasıl birbirimizi bulduysak yetişkin olduğumuzda da bulmuştuk. Aynı mizah duygusu, aynı iş tutkusu, aynı dini coşku. Meslektaşlarımız bizi takdir ediyordu. Gerçi Luke'un tuhaflıklarına, fırlayan adrenalinine, karanlık yanlarına kendini ifade ediş şeklindeki garipliklere katlanmaları da gerekiyordu ama suç oranı yükseldikçe cinayet vakaları arttıkça şeytanın etkisinden, Satan'ın hakimiyetinden söz ediyordu. Bazen bir müdahale anında sanki bir şeytan çıkarma ayinindeymiş gibi yüksek sesle dua ediyordu. Benim durumum da aslında pek iç açıcı sayılmazdı. Metalik seslerden ürküyor, arabanın tersinden yayılan cızırtılara alerji duyuyordum. İnsanların yağlı yemekler yediği ve sert içkiler içtiği bir dünyada sadece pirinçle besleniyor, gün boyu yeşil çay içiyordum. Elde ettiğimiz sonuçlar mükemmeldi. Bir yılda 30'dan fazla tutuklama. 36'nın koridorlarında hep aynı şaka vardı. Suç oranı artıyor mu? Hayır. Bizim sofular onların hakkından geldi. Sofu. Bu lakabı seviyorlardı. Farklı ve demode görüntümüzü seviyorlardı. Her şeyden önce takım olmamızı seviyorlardı. Ama her zamanki gibi başarının da bedeli ayrılık oldu. 2002 başı. Luke Soberas ve Matt Durey resmen yüzbaşılığa terfi ettirildi. Luke ahlak masasının başına atandı, ben cinayet masasının başına. Kağıt üzerinde daha fazla sorumluluk ve daha yüksek bir maaş, sahada ise her birimizin sorumluluğunda pek çok ekip demekti bu. Birbirimize veda edecek zamanımız bile olmadı. Vakalar bizi bekliyordu. Yine de öğlen yemeklerine devam edeceğimize, hafta sonlarını Verne'yle birlikte geçireceğimize söz vermiştik. 3 ay sonra 36'nın avlusunda karşılaştık ama birbirimizi görmedik.